Ayrım 32. Sayfa 288. Bulkes. Yaklaşık 3000 sürgün, Varkiza Anlaşması'ndan hemen sonra Yugoslavya'daki Tetova'ya, Skopje'den pek uzak değil, gelmişti. İlk sürgün dalgası geçici bir süre için Tetova'ya yerleşti. Bu arada Tizimas, uzun süreli yerleşim için uygun bir yer arıyordu. Bölgedeki erkeklerin çoğu, işgal güçlerine karşı verilen mücadele sırasında öldürülmüştü. Yunanlılar, özellikle Yugoslav kadınlar tarafından çok sıcak karşılandılar. İki sıralı pencerelerin önünden geçerek, şehri terk ederlerken, genç kızların gözyaşları, çiçekler, meyveler ve yiyeceklerle uğurlandılar. Bir sonraki durak Novi Siva'ydı. Burası, Almanlar tarafından henüz terk edilmiş, savaştan önce yüksek bir refah düzeyine sahip bir köydü. Yunanlı partizanlar, kendilerini geçici olarak inanılmaz bir lüksle döşenmiş burjuva evlerinde buldular. Muhteşem cam dolapları hayretle seyreden ve uygarlığın mekanik harikalarıyla tanışan partizanlar, bir süre sonra tekrar kuzeye doğru hareket edeceklerini öğrendiler. Tizimas ideal yeri bulmuştu. Burası Belgrad'ın ötesinde, Tuna Nehri'nin kıvrım yaptığı yerdeki Bulkes'ti. Köyün çevresindeki topraklar ve orta halli sanayi tesisleri, sürgün acılarını giderecek, vaat edilmiş bir toprak gibi görünüyordu. Fakat Bulkes, Dogma'nın muhafızlarına tahsis edilmişti ve Zaharyadis'in polisi sayesinde sadece bir ütopya haline geldi. Opla'nın Engizisyon şefi Pektasidis, Belgrad'a yerleşen Ionidis'in denetlediği Stalinist Ortodoksluğun keyfi ve şüpheli emirlerini yerine getirmek üzere ortaya çıktı. KKE bir burjuva devrimi kazanmıştı ve şimdi sosyalizmin üst aşamasına, proletarya diktatörlüğüne geçmek için 12. Plenum'un kararlarını hayata geçirmenin zamanıydı. Pektasidis bunu çok basit bir biçimde, devrimci birliklerin tasfiye zamanı olarak anladı. Bulkes'in sağladığı kolaylıklar, başından itibaren kutf kateşizmine uygun sağlıklı düşüncelerin saflarda yer alan insanlara aşılanması için kullanıldı. Halk liderleri, kapetanyoslar ve aydınlar a priori olarak küçük burjuva romantizmi, aşırı solculuk ve troçkist maceracılıkla suçlandılar. Pek çok eski Elas liderinin er ya da geç gelmek zorunda kalacağı Bulkes kampı, polis terörünün olanca belirtilerini taşıyarak açıldı. En basit bir eleştiri, KKE'nin politik çizgisini açıklığa kavuşturmak için yapılan en zararsız görüşler ihanet olarak yorumlandı. Savaş sırasında bu tür kısıtlamalara asla boyun eğmemiş olan pek çok Elas başkanı, yönetim komitesine kulak asmamak suretiyle tepkilerini ortaya koydular. Yeni bir hiyerarşinin tam bir netlik kazanabilmesi için parti bürokratları yeni imtiyazlar edindiler. En geniş evlerde kalıyorlar, yemeklerini ayrı yerlerde yiyorlar, en iyi giysileri kendilerine ayırıyorlardı. Öteki yanda eski partizanlar ve kapetanyoslar kümes gibi yerlerde mahkumlar gibi yaşıyorlardı. Toplantıların birinde bir kapetanyos dinleyicilerin arasından ayağa kalkarak sordu. Liderlik ile kampın geri kalan kısmı arasındaki bu eşitsizlik nedendir? Direnişin kahramanlarına neden şüpheli ve aşağılık kişilermiş gibi davranılıyor? Pektasidis kürsüde doğruldu ve bu yoldaşın dışarı atılmasını öneriyorum dedi. Öneri reddedildi ve toplantı ertelendi. Bu tür tartışma çıkaran bazı insanlar gizlice hazırlanan kara listelere alındılar ve çoğu kez kanlı biçimde cezalandırıldılar. Giderek artan polis sızması kişisel ilişkileri zehirledi ve insanların heveslerini kırarak her türlü yapıcı eleştiri fikrinin boğulmasına yol açtı. Bak, bu adam partiye karşı bir çizgi izliyor. Eğer onunla birlikte hareket edersen seni de kendisiyle birlikte geriye çeker. Dikkat etmezsen sana karşı da önlem almak zorunda kalırız. Bu tür uyarılar sonuç vermediği zaman daha doğrudan ve pratik önlemler alınıyordu. Pektasidis, yaz sonunda Yugoslav yetkililerinden gelen bir şikayeti bahane ederek ilk temizlik hareketini örgütledi. Kapetanyos Mavros ve 20 kadar adam Yunanistan tarafından kendileri gibi adamları bir araya toplayan silahlı çeteleri tepelemek için sınır geçtiler. Bu adamların çoğu disiplini ihlal etmekle suçlandırıldı. Bu suçlamaya ihanet ve parti karşıtı faaliyetlerde bulunmak gibi suçlamalar da eklendi. Kürsü ve müzikle etkinliği artırılan bir sahne hazırlanarak herkesin hazır bulunduğu bir toplantıda iddianame okundu. Mavros ve 20 adamı iki sıra halinde dizilmiş ve psikolojik olarak şartlandırılmış insanların arasından itilip kakılarak istasyona kadar yürümek zorunda bırakıldılar. Biraz daha beklemekle hiçbir şey kaybetmeyeceklerini hisseden, bütün olup bitenlere göz yuman çok sayıda insan vardı. Bunlar Skolikya ya da solucanlardı. Bürokratların kovduğu hain Mavros, yeni partizan grupları oluşturacak kadar uzun süre yaşadı ve 2 yıl sonra demokratik ordunun saflarında kahramanca öldü. Büyük umutlar. Bulgaris'in Yunanistan'ında durum her geçen gün biraz daha kötüleşiyordu. Binlerce eski direniş savaşçısı polisten kaçıyordu. Bunların 2000'den fazlası sıkı yönetim tarafından ölüme mahkum edilmişti ve aşırı sağcı çeteler çok daha doğrudan bir anlamda hesap sormaya devam ediyorlardı. Devam ede gelen terör ortamının tehdit ettiği fakat bir paradoks olarak yasallık yolunu izlemeye devam eden KKE, 1945 Ekim'inin ilk günlerinde Atina'daki Titania Tiyatrosu'nda 7. Kongresini topladı. Duvarlara ve balkonlara devrimin kızıl bayrağıyla yer değiştiren mavi-beyaz ulusal bayraklar asılmıştı. Stalin ve Zaharyadis'in dev portreleri sahneyi daraltmıştı. Selanik'i ziyareti sırasında Zaharyadis 25 Ağustos günü şöyle demişti. Makedonya Yunanlıdır ve Yunanlı kalacaktır. Kongrede Epirus hakkında alınan kararlar şöyleydi. Demokratik bir çoğunluğun Kuzey Epirus'un Yunan ordusu tarafından işgalini öngörmesi halinde parti bu konudaki görüşlerini muhafaza edecek fakat çoğunluğun kararına da boyun eğecektir. KKE'nin 7. Kongresi Atina 1945. Böylece dış politikada ulusal çizgi benimseniyordu. Kongre, işgal sırasında izlenen çizgiye ve geçen Aralık ayındaki olaylara geniş yer verdi ve 2. Plenum'da alınan kararları onayladı. Tizimas ve Karagorgis az sayıda olan muhalifler arasındaydılar. Bazı hatalar işlememiş olsaydık zaferi kazanabilirdik. Merkez Komitesi dağlardaki harekete katılma işini çok geç bir tarihe erteledi. İngilizler elimizi kolumuzu bağlayarak bazı savaşlara girmemizi önlemeyi başardılar. Elas karargahının planlarına rağmen ordu yeterli savaşma gücünü kazanamadı. İngilizlere karşı direnmenin tek yolu sonuna kadar olabildiğince şiddetle Almanlara karşı savaşmaktı. Nihayet Atina Savaşı sırasında en tecrübeli birlikler harekatın dışında tutuldular. Ordunun yeniden örgütlenmesi işi çok kötü bir biçimde yapıldı. Bu sözlerin yarattığı tek etki Tizimas'ın liderliğin gözünden düşmesi oldu. 7. Kongre'nin Zaharyadis'in Stalinist kişiliğinin etkisi altındaki havası her türlü tartışmayı boğucu nitelikteydi. Gizli oylamanın sonucu açıklanmadı ve Merkez Komitesi raporlarının dinlenmesiyle yetinildi. KKE'nin başlıca meselesinin Yunanistan'da bir halk demokrasisinin kurulması olduğu görülüyordu. Bu gelişmeyi önleyen tek şey İngiliz birliklerinin ülkedeki varlığıydı. Nihayet Zaharyadis, barışçıl geçişten söz eden bazı yoldaşların geleceği sadece tek bir açıdan görme eğilimlerini eleştirdi. Barışçıl geçişin mümkün olduğu fakat kesin olmadığı gerçeği üzerinde ısrarla durmalıyız. Ve unutmamalıyız ki bu imkan her geçen gün biraz daha uzaklaşmaktadır. İbit Zaharyadis, direniş tarafından gerçekleştirilen Burjuva devriminin tamamlanması için son saldırıya hazırlanıyordu. Bu ise politik müttefiklerin duydukları güvensizliğin artması anlamına geliyordu. Bu model, onun Yunanistan'daki farklı demokratik güçlerin durumuna uygun bir tutum almasını önledi ve daha çok İngilizlerin işine yaradı. Böylece az çok liberal ve cumhuriyetçi oluşumları monarşizme doğru yönlendirmek isteyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı içinde bir bölünmenin ortaya çıkmasına yol açtı. Nihayet bazı komiserlere göre bu gelişme bizzat devrimci mücadelenin saflarına zayıflamanın tohumlarını saçtı. Kanelopoulos birkaç hafta kadar Volgaris'e vekalet etti. Fakat terör hareketlerinde hiçbir zaman azalma görülmedi. Damaskinos, sağcı çetelerin olanca hızıyla devam eden faaliyetlerini kontrol edemiyordu. 5 Kasım 1945 günü liberal Sofilis'in liderliğinde başlıca görevi seçimleri örgütlemek olan yeni bir hükümet kuruldu. 3 gün önce Hector Macne ile imzalanan bir anlaşmayla 1948'de anayasal bir referandumun yapılması konusunda tavsiye kararı alınmıştı. Promaglu hükümete alınmadı, bu yeni Macne'nin yaptığı baskının sonucuydu. Fakat Saatörer'e karşı 5 Haziran protestosunu imzalayanlar hükümete alınmışlardı. Bunlar Kafandaris, Sofianopoulos, Kartalis ve Tusaderos'tu. Böylece Yunanistan'ın her köşesini etkileyen terör hareketlerinde biraz azalma oldu. Yıl sonunda Adalet Bakanı Rendis, yapılan baskılardan bizzat zarar görmüş yabancı gazetelerin sorularını yanıtlamak için bir basın toplantısı düzenledi. Bakanın gazetecilere açıkladığı ilk şey, kesik baş getirene mükafat verilmesi politikasının tıpkı zararlı hayvanlara karşı yapılan mücadele sırasında yakalanan farelerin kuyruklarının getirilmesi gibi bir Balkan geleneği olduğu ve bu uygulamanın sadece yerel adetlere alışık olmayan yabancıları dehşete düşürdüğüydü. Bakan, Yunan polisinin gerçekleştirdiği uygulamalar hakkında sayısal değerlendirmeler içeren bir rapor sundu. Adalet Bakanlığı'nca toplanan bilgilere göre hapiste bulunan kişilerin sayısı 17.984'e yükselmiştir. Bu sayının 2.338'i çeşitli maddelerden hüküm giymiş kişilerdir. 15.596'sı ise ihtiyaten alıkonulmaktadırlar. Halen soruşturma safhasında bulunan dava sayısı 18.401'dir. 48.956 kişinin EAM ELAS üyesi olarak kovuşturulduğu 17 şubenin faaliyetleri hakkında şu ana kadar gelen kesin bir bilgi yoktur. Yine 14 şubeden gelen bilgiler henüz yeterli düzeyde değildir. Bizim hesaplarımıza göre kovuşturulan ve ihtiyaten alıkonulan kişilerin toplam sayısı 80 bini aşmaktadır. Eleftheria Ella'da 11 Aralık 1945. Aslında polisin sürdürdüğü faaliyet gücünü öylesine aşıyordu ki izdihamın önlenmesi için önlemlerin alınması düşünülüyordu. Rendis şöyle diyordu. Bu kadar çok sayıda insanı hapiste tutmak imkansızdır. Bunların hepsiyle ilgilenmek yılları alır. Aynı zamanda en büyük suçları işlemiş kişilerin adaletten kaçmaları gibi görünür bir tehlikeyle yüz yüze bulunuyoruz. Suçlu sayısının bu kadar çok olmasının nedeni, adalet mekanizmasını aşırı bir yük altında bırakmayı amaçlayan bazı kişilerin kasıtlı olarak giriştikleri bir manevra olabilir. Sonuç olarak, bazı durumlarda tek bir suç 50 ayrı davaya yol açacaktır. Hükümet, gerçek suçluların cezalandırılmasını sağlamak için 27 Nisan 1941 ve 12 Şubat 1945 arasında işlenen suçlara ve yasa ihlallerine uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır. 1. Cinayet suçları dışında yasal kovuşturma yapılmayacaktır. 2. Cinayete teşvik suçları artık kovuşturulmayacaktır. 3. Yeni ihbarlar şimdilik dikkate alınmayacaktır. Suçlananların adalet mekanizmasını aşırı yük altında bırakmak amacıyla kendilerini polisin kollarına attıkları görüşü ciddiyete alınamazdı. Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın izdihamı önleme planları ele geçirdikleri kurbanlarını kamplara ve hapishanelere tıkmaya devam eden adamların heveslerini pek kırmadı. Bu adamların sayısı 30 binden 75 bine çıktı ve ordu varlığını hala olanca gücüyle koruyan İngiliz müdahale güçlerinin iyice denetimine girdi. Almanların milis güçleri içinde yer almış 1319 subayın yeni hükümetin bayrağı altında görevlerini sürdürmelerine izin verilirken, Elas'ta görev yapmış subaylar, geçmişte yapılan tüm anlaşmaların doğrudan ihlaliyle aktif görev yerlerinden sistematik olarak alındılar. Nihayet X örgütünün ve kelle karşılığı ödül alan çetelerin yaşam düzeyi yükselmeye devam etti. 6 Ocak 1946'da Panathenaik Stadyumunda yapılan dev bir mitingde baskıları protesto etmek için 350 bin insan bir araya toplandı. KKY'nin sendika örgütü Ergas, Yunanistan'daki sendikalara hakimdi. Örgütün seçimle iş başına getirilmiş sekreteri Paparigas bir komünistti. EAM'ın ya da partinin yaptığı güç gösterileri son derece etkiliydi. Fakat tam bir yasallık çizgisinin izlenmesi için gösterilen çabalar yetkililerin gündelik şiddet hareketleriyle kıyaslandığında oldukça garip görünüyordu. EAM görevlileri 1945 Aralık ayından itibaren politik direnişi örgütlemek için çeşitli bölgelerde dolaşmaya başladılar. İş bölümü yapıldı ve her bölgeye görevliler gitti. Baskı güçlerince en şiddetli biçimde tehdit edilen Makedonya'da yaşanan sahneler hemen hemen her bölgede tekrarlandı. İki EAM temsilcisi 1946 yılının ilk haftasında Kozani'ye geldi. Bunlar Tarım Partisi'nden Papa Dimitris ve Sol Liberal Parti'nin kurucusu Neokosmos Grigoriadis'ti. Bölgeye gelir gelmez askeri yetkililere başvurdular. Hükümet ordusuna bağlı garnizonun komutanını görmek istediklerinde bir İngiliz subayıyla karşılaştılar. Yunan subayı odanın bir köşesinde ayakta dururken İngiliz masanın başında oturuyordu. Papa Dimitris Yunanlı ile konuşmak istedi fakat duraladı. Karşısındaki adam İngiliz subayını işaret ediyordu. Bunun üzerine Grigoriadis ve Papa Dimitris masanın başında oturan komutana doğru yürüdüler. Bir Yunanlı ile görüşmek istiyoruz. İngiliz alaycı bir gülümsemeyle onları süzdü. Üniformamın kumaşının bile İngiliz olduğunu görmüyor musunuz? İki eyam üyesi sonunda İngiliz subayına danışmak zorunda kaldılar. Şehirde miting yapmak istiyorlardı. Siz yasal bir örgütsünüz dedi İngiliz. Miting yapmanıza itirazımız yoktur. Fakat hemen ardından polis sorgusunu andıran bir dizi soru geldi ve karşı tarafın tavrı giderek bir küstahlık halini aldı. Nihayet General Grigoriadis araya girdi. Size düzenli ordunun bir generali olduğumu hatırlatmak isterim. Ayrıca bir Elas üyesiydim ve şunu da eklemeliyim ki İngilizler beni asla yolumdan çeviremezler. Hükümetinizin iyi günlerde bana verdiği süsleri iade etmeye karar verdim. İhtiyar general gerçekten de birkaç gün sonra kendisine verilen madalyaları İngiltere kralına geri gönderdi. İngiliz subayı sorgulamayı keserek miting için gerekli izni verdi. 10.000 kişi şehir stadyumunda toplanmıştı. Bir İngiliz birliği tüm girişleri tutmuştu. İnsanlar gelmeye devam ediyorlardı. Grigoriadis ve Papa Dimitris stadyumun girişine geldikleri zaman birden ortaya çıkan 10 kadar eli sopalı adam, General Grigoriadis'e saldırdı. Kalabalığın tepki göstermesine vakit kalmadan Yunanlı komutanı, İngiliz subayını ve şehrin başsavcısını taşıyan bir cip olay yerine geldi. Grigoriadis'in başındaki yaradan kanlar akıyordu. Generalden daha iri yapılı olan ve onu korumaya çalışan Papa Dimitris başsavcıya bağırmaya başladı. Olanları görmüyor musunuz? Bir şeyler yapın. Oyun mu oynuyorsunuz? Saldırganlar çoktan kaçıp gitmişlerdi. Başsavcı dişlerinin arasından yanıt verdi. Ne yapabileceğimi sanıyorsunuz? Grigoriadis yüzü kanlar içinde olduğu halde kürsüye çıktı ve Papa Dimitris konuşmaya başladı. Konuşması 1-2 dakika sonra bir taş yağmuruyla kesildi. Eyam güvenlik görevlileri saldırganları yakalamak üzereyken İngiliz askerleri havaya ateş açarak stadyumu boşaltmaya başladılar. Patsalidis aynı hafta içinde yetkililerin yine karanlık bir rol oynadıkları Verya'daki bir mitingde bir gözünü kaybetti. Yasal kalmak için verilen bunca uğraşın sonuçları bir yıl sonra ortaya çıkıyordu. Pek çok durumda halk bazen askerlerin de yardımıyla provokasyonları önlemeyi başardı. Tizimas, 600 yurttaşın tutuklanmasından sonra Kosterya'da bir miting örgütledi. Mitingden sonra geceyi geçirmek üzere ailesinin birkaç kilometre mesafedeki Argos Orestikon köyündeki evine gitti. Gecenin bir saatinde 20 kadar adam eve saldırdı. Köyde çoğu Giritlilerden oluşan bir askeri birlik vardı. Askerler kendiliklerinden harekete geçerek saldırganları kovaladılar. Son derece yorucu bir gün geçirmiş olan Tizimas, olaylar sırasında uyanamadı. Sabahleyin evin 10 kadar askerle kuşatılmış olduğunu gördü. Tam kaçmaya hazırlanıyordu ki askerlerin sabaha kadar onu korumak için orada beklediklerini öğrenerek rahatladı. Varkiza anlaşmasının yarattığı şoka rağmen nüfusun büyük kısmı hala Eam'a sadıktı. 1946 yılının başında hükümetin direniş hareketini yok etmek için gösterdiği çabalar tam bir başarısızlığa uğramıştı. Kuzeye doğru yapılan bu seferlerin birinden dönmekte olan Parsalidis, Kirikos, Papa Dimitris ve birkaç Eam kadrosu Selanik-Atina seferini yapan eski bir geminin Korintia'nın güvertesinde bir İngiliz gazetecisiyle birlikte oldular. Hükümet ordusuna bağlı bir askeri birlik de aynı gemide seyahat ediyordu. Eamlılar yemek salonuna ilk girdiklerinde birlik komutanı albayla iki subayın orada oturmakta olduklarını gördüler. Subaylar girenleri görünce saldırgan bir tavır aldılar. İki emir subayına Parsalidis ve beraberindekilerin dışarı atılmasını emrettiler. Kısa bir mücadele oldu ve askerler gerilemek zorunda kaldılar. Albay sandalyesinin üzerine çıkarak haykırdı. ''Neden defolup gitmiyorsunuz? Sizi burada istemiyoruz.'' Albayın nutku bittiğinde bir asker ayağa kalktı ve askeri birliğin EAM üyeleriyle dayanışma içinde olduğunu açıkladı. Dayanışmaya katılan geminin kaptanı da ayağa kalkarak gemi mürettebatı adına Parsalidis ve adamlarına hoş geldiniz dedi. Bu tür dayanışma belirtileri provokasyonlar kadar sık görülen gündelik olaylardandı. Tüm Yunanistan güçlükle zapt edilen bir isyanın gerilimini yaşıyordu. Bu sırada yapılacak dürüst bir seçimin EAM'a geniş bir temsil yetkisi vereceği neredeyse kesin gibiydi. Fakat İngilizler Sofolis'i terörün ortasında tutmak için baskı yapıyorlardı. Bu arada Zaharyadis, kuzey ve doğu bölgelerinde yaptığı gözlemleri değerlendirerek 7. Kongre'de belirlenen yasallık çizgisinin terk edilmesi için uygun ortamın doğduğunu gösteren bir belirti arayarak bekledi. İki kutup politikası KKY'nin geleceğini Stalin'in ellerine teslim etmişti ve geleceğe ilişkin her beklenti yasalara bağlı kalma alternatifinden uzaklaşılmasını gerektiriyordu. 1945 Aralık ayının ortasında parti Bulgaristan sınırındaki Petri, Tito ve Dimitrov'un temsilcileriyle ilişki kurmuştu. Komşu ülkeler Yunanistan'da bir ayaklanmanın patlak vermesi halinde yardım vaat etmişlerdi ve Tito, Yugoslav yardımının şartlarını ve koşullarını belirlemek için Rankoviç'i görevlendirmişti. Fakat Stalin'in maddi yardım yapacağı umuduyla hazırlanan toplantıda tek bir Sovyet temsilcisi bile hazır bulunmadı. Sovyetlerin İran Komünist Partisi TUDEH'in Azerbaycan bölgesinde özerk bir hükümet kurulması için verdiği deklarasyonu Aralık ayı ortasında kabul ederek desteklemesi Zaharyadis'e harika bir işaret gibi göründü. Romanya'da komünistlerin görülmemiş bir bileşim olarak Kral Michael'la bir koalisyon hükümeti içinde bir araya gelmeleri ve Sofya'da uygulanan rejimin genel eğilimi de Sovyetlerin Doğu Akdeniz'e doğru ilerleyeceklerinin belirtisi olarak değerlendirildi. Ergas, Aralık ve Ocak aylarında tüm Yunan kentlerinde grev çağrısında bulundu. Çağrı geniş destek gördü. KKY Genel Sekreterliği bu olaylara parlamentodaki durumdan da ya da dağlarda öz savunma gruplarının kurulmasından çok daha büyük bir ilgi gösterdi. Nihayet 21 Ocak 1946 günü parti Yunanistan'da devam eden katliamdan İngilizleri sorumlu tutan ve İngiliz askeri birliklerinin derhal ülkeyi terk etmelerini talep eden bir manifesto yayınladı. Aynı gün Birleşmiş Milletler'deki Sovyet Delegasyonu'nun başkanı Güvenlik Konseyi'ne bir nota vererek Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 35. maddesi uyarınca Yunanistan sorunu hakkında görüşme açılmasını istedi. İngiliz birliklerinin düşmanlıkların sona ermesinden sonra da Yunanistan'da varlıklarını sürdürmeleri savaşı kaybeden ülkelerde bulunan İngiliz birliklerinin iletişim hatlarının koruma altına alınması ihtiyacı öne sürülerek haklı çıkarılamaz. Diğer bir deyişle İngilizlerin Yunanistan'daki varlıkları karşı devrimci unsurların sürekli olarak ülkedeki demokratik güçlere karşı kullanıldıkları siyasi baskılar için bir araç haline gelmiştir. Bu durum sadece Yunan halkı için değil, dünya barışı ve güvenliği için de büyük tehlikelerle dolu, son derece gerilimli bir ortamın oluşmasına yol açmıştır. Resmi Güvenlik Konseyi tutanakları, Yıl 1, Ek 1, Ek 3, Sayfa 73. Şartların son derece uygun olduğu değerlendirmesini yapan Zaharyadis, 12 Şubat'ta 7. Kongre'de seçilen Merkez Komitesi'ni 2. Planum'a çağırdı. Yasal uzlaşma politikası, parti çizgisinin temeli olarak kaldı fakat Zaharyadis şu eklemeyi yaptı. İç faktörler Balkanlardaki ve uluslararası alandaki durum incelendikten sonra plenum monarşist ve faşist aşırılara karşı yeni bir silahlı mücadelenin örgütlenmesi işine girişmelidir. Zaharyadis, New Station, New Duties, Nikosya 1950, sayfa 38, Yunanca. Zaharyadis bu çok önemli sorunu hiçbir şekilde tartışmaya açmadı ve planuma yasallığın geleceğiyle ilgili tüm sorumluluğun kendisine bırakılması konusunda bir kararı kabul ettirdi. Seçimlere katılmamızla ilgili sorun hakkında politik büro karar verecektir. Bunu izleyen birkaç gün içinde Merkez Komitesi politik askeri bir grup oluşturdu. Bu grubun görevi belli başlı kentlerde iktidarın doğrudan ele geçirilmesiyle ilgili olanakların incelenmesiydi. Marcos ve askeri liderlerin çoğu bu plana şiddetle karşı çıktılar. Marcos daha sonra şöyle yazar. Bu bir devrimden çok bir darbe sorunuydu. Sadece darbenin değil, halk hareketinin ezilmesiyle sonuçlanacak bir maceracılıktı. 7th Plenum of the Central Committee, 1957. Güçlü bir muhalefetle karşılaşan Zaharyadis, tartışmayı erteledi ve örgütlerden ayaklanma ve askeri durumla ilgili olanakların incelenmesini istedi. Fakat içten içe bir ayaklanma zamanının yaklaşmakta olduğuna inanıyordu. Bu, teröre bir tepki olarak yeniden oluşan ve her zaman uygun adım yürümeyen Kapetanyosların önderlik ettiği Elas temelinde bir dağ ayaklanması değil, geleneksel biçimde kentlerde bulunan devrimci güçler tarafından gerçekleştirilecek bir ayaklanma olacaktı. Seçimlere katılma meselesi hakkında karar alma işinin politik büroya bırakılması, ona istediği zaman son verebileceği yasalara uygun olarak hareket edebilecek bir süre kazandırabilirdi. Bazı liberallerin de onu bu yönde zorladıkları görülüyordu.